Ayrım 5. Tavuk gıdaklaması. Soluk soluğaydım, daracık. Junkayla Ayra sokağını neredeyse koşarak tırmanıyordum. Tek arkadaşım olan Tarsisio Medeiros'la buluşacaktım. Sınıfta yan yana otururduk. Tarsisio yapmış olduğum bir şeyi hiç bağışlamamıştı. Ona göre bir ihanetti bu. Sakin çocuklardan da hep yavaş konuşuyordu. Bir gün öğretmenimiz elleri küçük nar ağacı oyuncaklarıyla dolu olarak din dersine gelmişti. En usluları ödüllendirmek istiyordu. Bütün sınıfa baktı, herkesi gözden geçirdi. Sonra gözlerini bizlerden ayırmaksızın sordu. Kim hiç gevezelik etmeden bütün dersleri izledi? Önce gerçekten uslu olanlar ayağa kalktı. Sonra biraz daha kuşkulu durumdakiler. Konuşmuş da konuşmamış da olabilecekler. Ve Tarsisio iki yüzlüsünün büyük bir ciddilik içinde kalktığını, gidip bir oyuncak aldığını gördüm. Elinde küçük oyuncağı kıvançla yerine döndü ve zafer dolu bir gülümsemeyle bana baktı. İçimdeki şeytan kıpırdandı, Edim kulağıma fısıldadı. Hadi Zeze. Ayağa kalktım ve bir kahkahadır koptu. Çok konuştuğum ve hayatı başarılıklar yaratmakla geçirdiğim biliniyordu. Kılım kıpırdamadı. Kıpkırmızı kürsüye doğru yürüdüm ve elimi uzattım. Oyuncak havada kalmıştı, öğretmenin kararsızlığını oyarak. Adam beni merakla inceledi. Sesi bir yargıydı neredeyse. Konuşmadın mı Vasconcelos? Başıma hayır anlamında salladım. Gerçeği mi söylüyorsun? Evet, biliyor musun, sana inanmayabilirim. Ani bir esin geldi. Komşu olan Tarsisio bunu hak kazandığına göre neden bana da bir oyuncak verilmesin? O konuşmadığına göre ben kiminle konuşabilirdim? Bütün sınıf kahkahalarla güldü ama öğretmen eliyle ağzını kapayıp gülümsemesini gizledi. Oyuncak avucuma indi. Eskisinden daha da kıpkırmızı, sahtekarlığımın ve düzenbazlığımın bilincinde yerime döndüm. Tarsisio iki gün üst üste somurttu ama sonra bahçesinden bir yaman sarımsağı getirdi ve ben görmeden çantama koydu. Ders arasında bir şey olmamış gibi konuştuk. Şimdi yüreğim kaygı dolu, deli gibi gidiyordum. Adam bile düşünceliydi. Bu kez size evdekiler duymadan paçayı sıyırırsan talihlisin demektir. Adam'a duyurmak için düşündüm. Ne yapabilirim? Olan olmuş, başımıza gelecek var. Tarsisio sözleştiğimiz bankta oturmuş beni bekliyordu. Soluk soluğa oturdum ve elimle yelpazelendim. Yüzüm biber gibi kızarmıştı. Birbirimizi selamlamadık bile ve Tarsisio hemen söze girdi. Peder Manuel'in seni bugün kıstıracağını işittim. Biliyorum. Tavuk gıdaklamasını sen mi buldun ki? Haberin bile yok. Nasıl haberin olmaz? Bilmen gerekli. Bir bakıma öyle. Sustuk. Korkum büyürken kulaklarımda tavuk gibi gıdaklayan koro halindeki sesleri işitir gibiydim. Bu ses okula yayılmıştı. Olağan dışı bir şey oldu mu tavuk gıdaklaması ortalığı çınlatıveriyordu. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta çok eğlenceliydi. Ama sonra öyle boyutlara ulaştı ki felakete döndü. Ya yemekhanede ya iki ders arası bahçede. Balina Jono'nun ayinde diz çökerken sırayı kırdığı gün bile tavuk gıdaklaması yükselmişti. Ulu Tanrım, kilisenin orta yerinde ve tam Mayıs ayında gıdaklama her yandan işitiliyordu. Susmanın kural olduğu koğuşta bile. Bir yatak gıcırdıyordu ve ortalığı velveleye veren ince kıt kıt gıdak sesi yükseliyordu. Öğretmen, papazlar önlem almak üzere toplandılar. İyi aile çocuklarının okuduğu iyi bir okulda kötü etki yapıyordu böyle bir şey. Ve bu sesin kimin buluşu olduğunu keşfetmek için araştırmaya girişler. Sonuç gecikmedi. Bu Vasconcelos'un işidir. Öğretmen papazların pek çoğu şaşlar, sınıfın en küçüğü benim gibi cılız ve hastalıklı bir yumurcak böyle bir şey yapsın, inanmakta güçlük çekiyorlardı. Peder Feliciano'ya bunun sözünü etmekten bile çekiniyordum çünkü açıkça belliydi benim için bir şey yapamazdı. Yerimden fırladım ve dikildim. Biliyor musun Tarsisio, bunun için kendi kendimi yiyip bitirecek değilim. Davranışım onu şaşırtmıştı. Genellikle öyle temkinli, öyle ürkektim ki. Ne oluyorsun, seni tanıyamıyorum. Böyle işte, bundan sonra hayatım değişecek. Çok geçmeden ya bağımsızlığa kavuşacağım ya da ölüme. Gözleri biraz daha uğradı yuvalarından dışarı. Bu konuyu burada keselim. Sana da şimdiden dün gizlice bir aşk dersi adlı filmi görmeye gittiğimi söylemeye karar verdim. Delisin. Hiç bile filminde olağanüstü bir yanı yok. Yalnızca bir sürü öpüşme sahnesi o kadar. Evden izin vermişler miydi? Ne izin verdiler ne de bir şeyden haberleri var. Değişeceğimi söyledim ya sana. İyi ama kim böyle şeyleri kafana dolduruyor Zeze? Sırrımı ağzımdan kaçırıyordum az kaldı ama Adam bana bir dirsek attı. Hiç kimse. Şimdi okula gidelim. Kısmetimizde ne varsa o olur. Sağlam adımlarla okula girdik. Herkes bana merakla bakıyordu. Haber hızla yayılmıştı. 10 adım atmamıştım ki bir ses beni durdurdu. Vasconcelos. Gözlerimi Arşimet'e doğru kaldırdım. Arşimet daha yaşlı bir öğrenciydi. Öğretmen papazlardan sonra okulda otorite sayılırdı. Bir sağ kol, güvenilir bir insandı. Arşimet'in gözlerinde bir parça acıma vardı. Genellikle çok otoriter olan çocuk benimle tatlı tatlı konuşuyordu. Eşsiz bir kursal kitap tablosu oluşturmaktaydık Davud ile Goliath. Arkamdan gel. Dediğini yaptım. Tarsisio oradan kaybolmuştu. Boş bir sınıfa götürüldüm. Otur. Oturdum. Arşimet bir sıraya yaslandı, kollarını kavuşturdu ve uzun uzun baktı bana. Suçluluğuma inanmaz gibiydi. Vasconcelos, bir şey bilmiyorum. Güzel. Sustuk. Arşimet saatinin küçük zincirini parmaklarının arasında çevirmeye koyuldu. 10 dakikadan uzun bir süre sessizce bekledik. Eskisi gibi olsaydım kusma hissiyle korkudan tir tir titrerdim. Ama şimdi durum değişikti. Adam yanımdaydı ve beni tutacaktı. Büyük Çan herkesin susmasını emretti. Az sonra da sınıflara girerken yeni sıyıran pabuçların hışırtısından başka ses duyulmuyordu. Sonra dua sesleri yükseldi. Şimdi gel. Kaçmaman için kolumu tuttu. Ne oluyorsun Arşimet? Bırak beni. Sana güvenebilir miyim Vasconcelos? Şerefim üzerine yemin ediyorum. Beni bıraktı ama yanıma yaklaştı. Nereye götürdüğünü biliyordum. Orta ikilerin sınıfına, en büyük ve en kalabalık olana. İçeri girdik. Sınıf tıklım tıklım doluydu. Başka öğrenciler de koridorda hareketsiz duruyorlardı. Arşimet ve ben sıraların arasından geçerken kulakları sağır edici bir alkış koptu. Kürsüde oturduğu yerden Peder Manuel bana bakıyordu. Yüzü ve siyah sakalı bana hiç bu denli ürkütücü gelmemişti. Kara gözleri hiç bu denli gözdağı verir nitelikte olmamıştı. Adam beni Peder'le karşı karşıya bıraktı ve gizlendi. Şimdi bölüm sessizliği hüküm sürüyordu içeride. Kollarını kavuştur. Acele etmeden söyleneni yaptım. Buraya gel. Dediğini yaptım ama aynı zamanda da kollarımı çözdüm. Ses daha da zorlu tekrarladı. Size kollarınızı kavuşturmanızı söyledim küçük bey. Gözlerinin içine bakarak dediğini yaptım. Gözlerini yere eğ. Potinlerim ve biçimsiz pantolonumun uçlarına baktım. Bunun üzerine söze girdi ve çabuk bitirdi Tanrı'ya şükür. Tavuk gıdaklamasından söz etti. Bunun zararlı etkilerini anlattı ve şeytanın ta kendisinin yapısıyla birlikte boyun eğeceği bir sesle buyurdu. Biri bu iğrenç sesi çıkarırken yakalanırsa okuldan kovulacaktır. Bütün sınıf onayladı. Çünkü Peder Manuel'le şaka olmaz. Söz verdiğinden de fazlasını yapardı. Peder Manuel bana döndü. Böyle bir unutulmaz toplantıyı noktalamak, şu iğrenç tavuk gıdaklaması ile ilişimizi kesmek için hepinizi bir ağızdan olanca gücünüzle bu rezil şeye veda etmeye çağırıyorum. En güçlü ve en son gıdaklama bu buluşun sahibi için. Üçe kadar saydığımda başlayın. Saydı ve ancak o zaman cırtlak seslerden yükselen şu gıdaklama olacak kepazeliğin boyutlarını anlayabildim. Gıdaklama 3 dakika sürdü. Peder Manuel herkesi susturdu ve son olarak şu öğüdü verdi. Bir daha ne vızırtı işitmek istiyorum ne de tavuk gıdaklaması bu bayağı gelince. İşaret parmağı bana doğru uzanıyordu. Bir hafta süreli bütün öğleden sonraları kollarını kavuşturup cezaya kalacaksın. Gidebilirsin. Ayaklarımın bağı çözülmüştü ama gururum beni ayakta tutuyordu. Adam yürekliliğimin karşısında büyük bir hayranlık içindeydi. Tarsisio ortaya çıkmıştı ve benim yanımı tutuyordu. Zeze çantam bendeydi. Al. Sınıfımıza yöneldik. Gözlerim yakıcı betonu ölçermiş gibi yere dikilmişti. Tarsisio alçak sesle konuşuyordu. Sen başını çevirdiğinde Pader Manuel gülümsemeye koyuldu. Bu işi eğlenceli mi buldu yoksa yaptığına pişman mıydı bilmiyorum. Ama gerçek şu ki bir daha okulda tavuk gıdaklaması işitilmedi. Çantanı sırana koyuyorum. Ona teşekkür bile edecek durumda değildim. Kürsüye yöneldim. Kürsünün yanındaki kerevete çıktım. Kollarımı kavuşturdum ve taş kesilmiş gibi hareketsiz durdum. Cezam çan sesiyle sona erdiğinde yorgunluğum öylesine büyüktü ki yere çöktüm. Gözlerim bile bulanıyordu. Olduğum yerde bayılabilirdim ama kendimi bırakmayacaktım. Tarsisio çantamı açmış kupamı çıkarmıştı. Musluğa kadar gitti ve bana bir bardak su getirdi. Bütün bu zamanı bahçeye çıkmadan ve su içmeden geçirmiştim. Sonra şu açıklamada bulundu. Etüt zili çalınca Pedia Felicana seninle konuşmak istiyor. Seni öğretmenler yemekhanesine bekleyecek. Şimdi ben gidiyorum. Evdekilerin durumdan haberi olacak mı? Her şeye kayıtsız omuz silktim. Yarın sabah saray meydanında buluşuruz. Başımla onayladım. Çan çalınca başım önde, Fayol'la konuşmaya gittim. Yüzü solgundu, kaygılı görünüyordu. Zavallı şuş, otur. Yorgunluktan bitmiş olmalısın, değil mi? Oturdum ama gözlerimi kaldıracak cesaretim yoktu. Fayol küçük düşürülüşümü bana unutturmaya çalışıyordu. Sana bir dilim pasta sakladım, sevdiğini biliyorum. Bisküviden yapılmış rulo pasta. Sağ ol ama istemiyorum. Bana dargın mısın? Hiçbir zaman. Ama gözlerim hep önümdeydi. Bunun üzerine içimi paralayan bir şey yaptı. Parmaklarının ucuyla çenemi kaldırdı. Tıpkı Portekizli dostum Manuel Valadares gibi. Dargın değilsen bir parça ye, biraz da çay iç. İstemeyerek ve çok ağırdan alarak dediğini yapıyordum. Biliyor musun Şuş? Senin için bir şey yapamazdım. Kimse bir şey yapamazdı. Ama seninle ciddi konuşmam gerek. Bana güvenin var mı? Tabii Fayol. Şu tavuk gıdaklamasını sen çıkarmadın değil mi? Evet ve hayır. Böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Suçu kimin senin üzerine attığını söyle. Bana gerçeği anlat. O zaman Peder Manuel'le konuşabilir ve cezanı hafifletebilirim. İnanmayabilirsin Fayol ama suç bende. Sana her şeyi anlatacağım. Rio yakınında Bangu'da ilkokul öğrencilerinin yaptıkları bir şakaydı bu. Ben bulmadım. Hayır, yalnızca arkadaşımla gevezelik ederken onları anlatmak gibi bir budalalık yaptım. İşin böyle bir yere varacağını düşünmüyordum. Tavuk gıdaklamasını taklit etmemi söylediler ve ben de bunu birkaç kere yaptım. Pek eğlenceli buldular. Çocuklar nasıldır bilirsin. Buna tavuk gıdaklaması adını taklar ve sürdü gitti. İyice yayıldı. Sonra bütün okul. Ah Şuş, o kadar da suçlu değilsin. Ne olursa olsun Peder Manuel'le konuşacağım. Sanırım topu topu bir hafta sürecek cezan. Günde bir saate de indirteceğim. Bundan kuşkum yok. Yarın söylerim sana. Yer gibi yaptın, bir şey yemedin. Bütün bunlardan sonra insanda iştah kalması olanaksız. Nereye gidiyorsun? Saat 5'e kadar ödevlerimi bitirmek için etüde girmem gerek. Canın istiyor mu? Utancımdan ölüyorum. Öyleyse biraz daha gevezelik edeceğiz. Etüde girmekten kurtarıyorum seni, tamam mı? Tamam. Ama tuvalete bir uğramam gerek. Ayakta duramıyorum. Bana kapıyı işaret etti. Öğretmenlerin tuvaletine git, daha temizdir. Dönüşümü bekledi ama yanına geldiğimde büyük kaygısının dağılmış olduğunu gördüm. Beni tam karşısına oturttu. Pazar günü nasıl geçti bakalım? Her zamanki gibi ayine gittim. Kutsanmış ekmekten yedim. Ödevlerimi yaptım. Değişiklik olsun diye piyanoda çaldım. Sözcükler ağzımdan güç çıkıyordu. Her yanımı kaplayan bitmek bilmek bir hüzün yüreğime acı veriyordu. Şuş, aramızda geçen bir konuşmayı çok düşündüm. Hangi konuşma? O kadar çok konuşmamız oldu ki. Yüreğindeki kurbağadan söz ettiğin konuşma. Anlıyorum. Sana olan dostluğuma dayanarak kimseye bundan söz etmemeni istiyorum. Beni akıl hastanesi atmalarından mı korkuyorsun? Tatlı tatlı gülümsedi. Hayır, öyle bir korkum yok. Kutsanmış ayin ekmeğiyle yaptığın karşılaştırmadan söz etmek istiyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Bunu anlatış biçiminden pek çok kişi bir hezeyan, hatta dine yönelmiş bir küfür anlamı çıkarabilir. Şaşırmıştım. Sen de böyle mi düşünüyorsun Fayol? Hayır, çünkü seni iyi tanıyorum. Yüreğinde hiçbir kötülük bulunmadığını biliyorum. Bu nedenle çok düşündüm üzerinde. Yine de düşünüşünü değiştirsen sevinirim. İyi anlayamadım. Kolay. Hazreti İsa insanların en büyük umududur, değil mi? Evet. Kutsal ekmekten de kuşkun yok, değil mi? Tanrı beni bağışlasın. Evde kutsal ekmekten söz ederken çok özenli konuşmak gerekir. Öyleyse şöyle yap. Hazreti İsa'nın insanların umudu olduğunu ve kurbanın da bir umut olduğunu düşün. Hazreti İsa'nın sana verdiği bir şey. Çok karışık gelen ama aslında pek de karışık olmayan bu hikaye üzerinde bir saniye düşündüm. Fayol söylediğine göre haklı olmalıydı. Peki bundan bir daha söz etmeyeceğim. Hem Adam'dan kimseye söz etmek istemiyorum zaten senin dışında. Çok güzel, çok güzel. Şimdi pastandan bir parça daha ye. Fayol'a öbür tasarılarımı da anlatmak düşüncesi birden kafamı kurcalamaya başlamıştı. Bir sevinç dalgasının hüznümü Makai yönüne doğru dağıtmaya başladığını keşfetti. Benden bir şey gizlemiyorsun ya Şuş. Nasıl anladın? Gözlerine bakarak ne var? Yalvardım ona heyecanla. Bana inanacak mısın? Sana her zaman inanırım. Peki, Morris'i seviyor musun? Karşılık vermeden önce düşünerek kaşlarını çattı. Hangi Morris'i? Maurice Chevalier. Ha, Fransız artisti mi? O evet. Söz dinlemedim. Adam da benim gibi düşünüyordu. Çocuk filmi görmeye gideceğimi, Maurice'in filmi bir aşk dersine gittik. Ah şuş. Yapmamalıydım bunu. Neden? Maurice Chevalier kim? Onun hakkında bütün bildiklerini anlat bana. Fazla bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim onun bir oyuncu olduğu, bir şarkıcı, bir vaudeville oyuncusu. Ne demek bütün bunlar? Şarkıcı şarkıcı demek. Şarkıdan geliyor bu sözcük. Biliyorsun, vaudeville'de müzikli ve danslı tiyatro. Ama filmde pek fazla dans ve müzik yoktu. Üstelik bana kalırsa pek az şarkı söyledi. Ama evdekilerin dediği gibi beni pek baştan çıkardığını sanma. Yine de yaşına göre bir film değil bu. Seni sinemada gören oldu mu? Karanlık bir köşeye iyice gizlenmiştim. Bir süre ses çıkarmadan durduk. Kızıl, kısacık kesilmiş saçlı başını kaşıyordu. Ne yapacağını kestiremediği zamanlardaki gibi melodisiz bir ıslık çaldı. Peki Şuş, neden bu oyuncuyla böyle ilgilisin? Hiç oynarken gördün mü? Hayır biliyorum ama öyle insan ki öyle bir gülüşü var ki çok da gülünç. Hep zarif giysiler var sırtında. Adam'la onun benim babam olmasına karar verdik. Kreda'yı yumuracak. İşte buluşlarından biri daha. Ama ciddi görünüşüm ve neredeyse nemli gözlerim karşısında yüzünün anlamı değişti. Fayol bende her zamanki yalnız çocuğu yeniden keşfediyordu. Böyle durma Şuş. Devamını anlat bana. Bu kadar, gerçekten bu kadar. Ellerimi tuttu ve ciddi ciddi sordu. Peki ama neden bu kadar çok baba istiyorsun? Seninki seni mutlu olmandan başka şey istemeyen iyi bir adam Şuş. Belki ama beni büyük insan sayan bir baba isterdim. Bana armağan verdiğine bunu hak etmediğimi söylemeyen biri. Bir kızı derili kadının oğlu olduğumu unutan biri. Bir... Ellerimi bıraktım. Başımı masanın üzerine koydum ve kollarımla gizledim. Hıçkırmaya koyuldum. Bir yandan da konuşmayı sürdürüyordum. Odama gelip bana iyi geceler dileyen bir babam olsun isterdim. Elini başıma koyan bir baba. Odama giren, üstüm açılmışsa uyandırmamaya dikkat ederek üstümü örten. Bana iyi geceler dileyerek yanağımdan öpen. Fayol elini koluma koydu ve ağlama nöbetimin yatışmasını bekledi. Anlıyorum Şuş, anlıyorum. Gözyaşlarımı silmek için siyah beyaz kareli bir mendil çıkardı. İşin kötüsü bu mendil Manuel Valadares'in mendiline benziyordu. Hadi hadi sil gözlerini. Sümkür, kötü bir gün geçirdin. Çok mutsuz olman için her şey buna katkıda bulundu. Ama geçecek. Yarın yeni bir gün olacak. Aklına büyük bir buluş gelmiş gibi ayağa kalktı. Dinle Şuş. Beni bir çeyrek saat kadar bekler misin? Buradan çıkmayacağına söz veriyor musun? Burnumu çekerek evet dedim. Şimdi geliyorum. Dışarı çıktı. Verdiği sürenin sonunda hoşnut geri döndü. Başardım. Feder Manuel'le konuştum. Koridorda seni bekliyor, cezanı kaldıracak. Şimdi git şuş, cesaretle git onun yanına. Koridora çıktım. Öbür ucunda Feder Manuel kuşağının uçlarıyla oynayarak beni bekliyordu. Ayaklarım kurşun gibi ağırlaşmaya başladı ama yürümek zorundaydım. O an Ed'in bir kere daha dostum olduğunu kanıtladı. Git yanına Zeze, küstahlık yapmamaya da dikkat et. Peter sanki 200 metre boyundaydı ve şimdi 5 adımdan daha da yakınında kollarını kavuşturmuş duruyordu. Titreyerek ilerlemekteydim. Gözlerimi bir türlü yerden kaldıramıyordum. Vasconcelos? Sesi değişmişti. Aynı adam olmamalıydı bu. Daha da çok titredim. Öyle ki gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Düşmemek için bir pencereye yaslandığımı görerek yanıma yaklaştı. Önümde diz çöktü ve çenemi tuttu. Bu da nesi koca bebek? Elini cübbesinin cebine soktu. Yine siyah beyaz kareli bir mendil çıkardı. Bir şey söylemeden gözlerimi sildi. O an şu itirafta bulundu. Bu cezayı vermem gerekiyordu yavrum. Hoşuma gitti mi sanıyorsun? Senin gibi küçük bir çocuğa bütün o söylediklerimi söylemenin zor olmadığını mı sanıyorsun? Ayağa kalktı ve beni kollarına aldı. Şimdi bitti artık. Bir daha sözünü etmeyeceğiz. Peder Felicia'na bana her şeyi anlattı. Suçlu değilsin, tamam mı? Beni yere bıraktı ve kara sakalının arasından gülümsedi. Anlaştık mı? Sıkmam için elini uzattı. İstediğini yaptım. Şimdi git ve her şeyi unut. Beni omuzlarımdan tuttu ve çevirdi. İterken dostça sırtıma vurdu.